Ayrım 14.
Lou oturduğu mahalleyi görünce şaşkınlığını saklamadı. Burada oturmayacak kadar zübbü olduğunu sanıyordum dedi otobüsten inerlerken. Lokantadaki o işi vermeleri için kendime bile bile bu görüntüyü verdim. Babası doğru futbol takımını tutuyordu, buzdolabını birayla doldurmuştu, anlattığı kadar kötü biri değildi. Annesi ise bir süre önce Robin ile arkadaşlarının soyduğu süpermarkette çalışıyordu. Kadın olayın nasıl olduğunu, yöneticileri Bayan Clark'ın içlerinde soygunculara kapıyı aralık bırakan biri olmadığından böyle bir hırsızlığı başarmanın imkansız olduğunu sandığını anlattı. Lou hem Suzy'nin annesini dinliyor hem de şaşkın bir tavırla başını sallıyordu. Robin'in şehrin dört bir yanında sürgüleri gevşeten, belirli yerlere arabalarını park eden adamları mı vardı? Hevesle gülümseyen Suzy'ye baktı. İlk kez Robin'in bir daha ona başvurmaması için dua etti. Suzy senden hoşlandılar dedi. Şaşırmış görünüyordu. Neden şaştın? Ben iyi bir çocuğum dedi Lou. Kardeşim hep kaşlarını çatıyor dedi. Ben de senin böyle bir tikin olduğunu, çenesini tutmasını söyledim. Tikle alakası yok. Önemli görünmek için bilinçli bir davranış aslında dedi. Neyse, bulabildikleri tek kusur bu oldu. Fena sayılmaz. Ben seninkilerle ne zaman tanışacağım? Haftaya. Kız arkadaşını öğle yemeğine getireceğini duyan annesiyle babası korkmuşlardı. Hamile kalmıştır dedi babası. Alakası yok. Geldiğinde sakın o konuya değinmeye kalkmayın. Sence hangi yemekleri sever? Annesinin kafası karışmış gibiydi. Sullivan'larda neler yediklerini hatırlamaya çalıştırıyor. Tavuk dedi, tavuğa bayılır. Annesi bile bir tavuğu berbat edecek kadar kabiliyetsiz değildi. Senden hoşlandılar dedi yemekten sonra Suzy'ye, tıpkı Suzy'nin gösterdiği şaşkınlığı taklit ederek. Neyi? Aldırmazmış gibi görünmesine rağmen sevindiği belliydi. Sen ilksin de diye açıkladı. Ya öyle mi? Eve getirdiğim ilk kızsın demek istedim. Elini okşadı. Benim gibi bir kızla tanıştığın için ne kadar şanslı olduğunu biliyor musun der gibiydi. Eylül başında Robin'e rastladı. Aslında rastlantı olmadığını biliyordu. Robin babasının dükkanının önüne arabasını park etmişti. Onu görünce arabadan çıktı. Günün bitişini kutlamak için bir bardak biraya ne dersin dedi. Başıyla karşıdaki pub'u işaret ederek. Harika olur dedi Lou sahte bir hevesle. Zaman zaman Robin'in aklından geçenleri okuduğunu düşünürdü. Sesindeki samimiyetsizliği sezmemesini temenni ediyordu. İşler nasıl? Harika. Enfes bir kızla tanıştım. Farkındayım. Ne güzel kız değil mi? Gerçekten öyle. Çok ciddi bir ilişkimiz var. Robin kolunu dürttü. Aslında dostça bir hareketti belki ama canını acıttı. Lou acıyan yeri olmamak için kendini tuttu. Yeni bir ev almak için peşin paraya ihtiyacın olacak demektir dedi Robin hafife alan bir sesle. O konuda acelemiz yok. Onun harika bir stüdyosu var. Ama daha sonra demek istiyorum. Robin direnişe boyun eğecek gibi değildi. Tabii çok çok sonra. Bir sessizlik oldu. Robin Lou'nun verilecek yeni bir işten sıyrılmaya çalıştığını fark etmiş miydi? Sessizliği bozan Robin oldu. Senden hoşlandığımı hep söylerim Ru. Evet ben de senden hoşlanırım. Yani sevgimiz karşılıklıydı. Yani karşılıklı diye ekledi Lou aceleyle. Hele nasıl tanıştığımızı göz önüne alırsak. Bilirsin insan nerede tanıştığını unutur. İyi iyi. Robin onaylayarak başını sallıyordu. Ne arıyorum biliyor musun Lou? Bir yer arıyorum. Bir yer mi? Oturacak bir yer mi? Hayır hayır evim var. Polis dostlarımızın sık sık aramaya geldikleri bir yer. Haftalık görevlerinin en başında gelip benim evi ince ince aramak var bence. Buna taciz denir. Taciz olduğunu ben de onlar da biliyoruz. Hiçbir şey bulamadıkları için bal gibi taciz ettiklerinin farkındalar. Bir şey bulamadıklarına göre Lou konuşmanın yönünü kestiremiyordu. Bir şey bulamamaları malların başka bir yerde saklanması demek oluyor. Böyle bir yeri bulmak gittikçe zorlaşıyor. Eskiden Lou hiç konuşmaz beklerdi. Sırası geldiğinde Robin isteklerini açıklardı. Haftada birkaç kez giren çıkanın çok olduğu bir yer arıyorum. İnsanların dikkatini çekmeden gelebilecekleri bir yer. Çalıştığım depo gibi bir yer mi diye sordu Lou telaşla. Hayır, orası olmaz. Orada gerçek bir güvenlik sistemi var. Sözünü ettiğin yerde neler olması gerekiyor? Fazla büyük olması şart değil. Örneğin şey kadar. Gözünün önünde 5-6 kasa şarap getir, o boyda paketler. Böyle bir yer bulmak çok zor olmamalı Robin. Beni atmaca gibi izliyorlar. Zamanımın çoğunu emniyette sabıkası olmayan insanları dolaşarak geçiriyorum. Sırf akıllarını karıştırmamak için. Yakında mal gelecek. O zamana kadar emin bir yer bulmak zorundayım. Lou korkuyla karşıya babasının dükkanına baktı. Annemle babamın dükkanının uygun olacağını sanmıyorum dedi. Yok hayır, aradığım öyle bir yer değil. Benim istediğim hareketli, çok insanın girip çıktığı bir yer. Düşüneceğim dedi Lou. İyi edersin Lou, bu hafta düşün. Sonra ne yapacağını söylerim. Aslında çok kolay. Öyle araba kullanmak filan yok. Açık konuşmak gerekirse Robin, aslında sana daha önce söylemek istediğim bir şey vardı. Artık bu işlere karışmamak istiyorum. Robin'in yüzündeki ifade korkutucuydu. Bir kez bulaştın mı, sonuna dek bulaştın sayılır dedi. Lou susuyordu. Ne yazık ki böyle diye ekledi Robin. Anlıyorum dedi Lou. İşin ciddiyetini kavradığını belli etmek için o da kaşlarını çatmıştı. O akşam Suzy'nin işi vardı. Ailesinin yanında kiracı o deli İtalyan kadının Mountain View'da başlayacak gece kursu için ek binada yapacağı değişikliklere yardım edecekti. Neden yardım etmen gerektiğini anlamıyorum dedi Lou. Canı önce sinemaya gitmek, sonra bir lokantada patates kızartması yemek istiyordu. Arkasından da Suzy'nin ufak stüdyosuna gidip yatağa girmek. Yalnız kalıp bir kere bulaşanın hayatının sonuna kadar bulaşmış sayılacağını düşünmek istemiyordu. Sen de gel dedi Suzy, gelirsen daha çabuk bitiririz. Lou gelirim dedi. Birlikte okulun yanındaki ek binaya gittiler. Binanın bir holü, büyük bir dershanesi, iki tuvaleti ve ufak bir mutfağı vardı. Holde de büyükçe bir dolap, içinde boş karton kutuları olan bir dolap. Bunlar ne diye sordu Lou. Dersler başlamadan ortalığı toplamaya çalışıyoruz dedi. Aklından zoru olan Signora denen kadın. Zararsız ama garip biriydi. Hele saçları, ne acayip rengi vardı. Vahşi bir kısrağı andırıyordu. Kutuları alalım mı diye sordu Suzy. Lou isterseniz dolabı toparlayıp kutuları bir köşeye dizeyim. Belki bu boş kutuları kullanmak istersiniz. İtalyanca dersinde mi? Suzy kulaklarına inanamıyordu. Signora araya girdi. Hayır Lou haklı. İtalya'da lokantada yemek ısmarlamayı öğreneceğimizde kutuları masa yerine kullanabiliriz. Zaman zaman dükkan tezgahı yerine geçerler. Zaman zaman da tamire giden bir araba. Kutuları kullanacak yerleri düşündükçe yüzü gülüyordu. Lou şaşkınlıkla kadına bakıyordu. Aklından zoru olduğu kesindi ama şu anda onu ne kadar sevdiğini bilemezdi. Akıllı kadınsınız Signora dedi. Sonra kutuları bir kenara üst üste dizmeye koyuldu. Robin'i bulması imkansızdı. Birkaç gün sonra işe telefon ettiğinde hiç şaşırmadı. Ben sana gelemeyeceğim. Oyuncak askerler son zamanlarda iyice heyecanlandılar. Arkama en az 5 tanesi takılmadan kımıldayamıyorum. Bir yer buldum dedi Lou. Bundan emindim Lou. Lou bulduğu yerin her salı ve perşembe akşamı en az 30 kişinin girip çıkacağı bir yer olduğunu anlattı. Harika dedi Robin. Sen de yazıldın mı? Nereye? Kursa? Aman yarabbi Robin, zar zor İngilizce konuşurken İtalyanca ile ne işim var? Sana güveniyorum dedi Robin telefonu kapatmadan. O akşam evde bir zarf buldu. İçinde 500 pound ve yabancı dil derslerinin taksiti yazılı kısa bir not vardı. Robin'in şakası yoktu. Ne dedin? Ne yapacaksın? Kendimi geliştirmem gerektiğini söyleyen sen değil miydin Suzy? Neden olmasın? Kendini geliştir derken akıllan demek istemiştim. Görüntüne önem ver, daha iyi bir iş bul. Aklını kaybedip yabancı dil kursuna yazıl demedim ki. Suzy'nin ağzı açık kalmıştı. Sen iyice delirmişsin Lou. Bir kere bu kurs oldukça pahalı. Zavallı sinyora insanların ödeyemeyeceği kadar pahalı diye korkarken sen kursa yazılmaya kalkıyorsun. Kulaklarıma inanamıyorum, anlamıyorum. Lou kaşlarını korku verecek biçimde çattı. Herkesi tam olarak anlasaydık dünya çok can sıkıcı olurdu dedi. Suzy de keşke öyle olsaydı, yaşamak çok daha kolaylaşırdı diye yanıtladı. Lou birinci derse idam sehpasına giden bir mahkum gibi gitti. Okul hayatı hiç parlak geçmemişti. Kendi ayaklarıyla yeniden aşağılanacağı bir yere gidiyordu. Ama ilk ders hoşuna gitti. O deli signora adlarını sormuş, ellerine gülünç renkli kartonlar vererek isimlerinin İtalyanca karşılığını yazmalarını istemişti. Lou Luigi oldu. Bundan hoşlanmıştı. Önemli bir isme benziyordu. Kaşlarını çatarak "Mi chiamo Luigi" dedikçe duyanlar çok etkileniyormuş gibi geliyordu. İlginç bir grup oluşturuyorlardı. Örneğin üstünden aklı başında hiç kimsenin Mountain View'a giderken takmayacağı kadar çok mücevher akan o BMW'li kadın. Lou, Robin ve arkadaşlarının kadının BMW'sini çalmamaları için dua ediyordu. Kadın hem iyi birine benziyordu hem de hüzünlü gözleri vardı. Adı Lady olduğu halde yaka kartında Lorenzo yazan iyi kalpli yaşlı bir otel kapıcısı, ayrıca bir anne kız vardı. Sonra Elizabetta denilen sersem bir sarışınla kravat ve ceketle gelen ciddi erkek arkadaşı. Bir sürü insan daha vardı. Hepsi de böyle bir kursta olmaları beklenmeyecek türden insanlardı. Belki onlar Lou'nun kursa gelmesini acayip bulmuyorlardı. Belki neden geldiğini sorgulamaya gerek duymayacaklardı. O iki hafta boyunca nedenini sorguladı. Robin bir gün salı akşamı 7:30 sularında herkes derse gelirken teslim edilecek kutular olacağını haber verdi ve Lou'dan dolaba yerleştirilmelerine nezaket etmesini istedi. Kutuları getiren anoroklu adamı tanımıyordu. Sadece kapıda durup minibüsü gözlemekle yetindi. O kadar çok gelen vardı ki bazısı bisikletlerini park ediyordu, bir kısmı motosikletlerini. Sonra BMW'li o kadın geldi. Toyota Starlet'in içinden iki kadın çıktı. Minibüs kimsenin dikkatini çekmemişti. 4 kutu vardı. Kutular bir anda yerlerini bulmuş, anoraklı adamla arabası gözden kaybolmuştu. O 4 kutuyu perşembe günü çabucak alınacak biçimde dizdi. İşlem yine birkaç saniye sürmüştü. Lou ise kutulara yardım ederek hocanın sevgilisi rolüne soyunmuştu. Zaman zaman kırmızı krepon kağıtlarıyla örterek yemek masası gibi kullanıyorlar, üstlerine çatal bıçak diziyorlardı. Quanto costa il piatto del giorno diye sorardı signora. Sınıf soruyu hep bir ağdan ezberleyinceye dek arka arkaya tekrarlardı. Sonra bıçakları havaya kaldırarak ecco il coltello diye bağırırlardı. Çocukça olsa bile Lou derslerden hoşlanıyordu. Suzy ile bir gün İtalya'ya gideceklerini, orada Suzy'ye nasıl un bicchiere di vino rosso ısmarlayacağını düşünüyordu. Signora bir keresinde içi dolu ağır bir kutu kaldırdı. Emanet kutulardan biriydi. Lou kalbinin duracağını sandı. Hemen "Lütfen bana bırakır mısınız signora? Bize boş kutular gerek." dedi. İşlerine bu kadar ağır olan ne var? Bu akılın işine akıl sır erdirmek mümkün mü? İşte size boş kutuları getirdim. Bugün ne yerine geçecekler? Konumuz oteller. Albergi. Albergio di prima categoria, di seconda categoria. Lou bu sözleri anladığı için çok mutluydu. Okuldayken belki aptal filan değildim dedi Suzy'ye. Belki sadece öğretmenler kötüydü. O kadar basit. Olabilir dedi Suzy. Aslında aklı başka yerdeydi. Jerry'nin başı dertteydi. Annesiyle babasını okula çağırmışlardı. Konu ciddiye benziyordu. Hem de tam Signora'nın evlerine geldi geleli dersleri yoluna girmişken. Son zamanlarda ödevlerini zamanında yapıyor, derslerini çalışıyordu. Hırsızlık olamazdı. Ne olabilirdi? Okuldan arayanlar o kadar esrarlı davranmışlardı ki. Kahvede çalışmanın güzel yanlarından biri konuşmalara kulak misafiri olmaktı. Suzy çalışırken duyduklarıyla Dublin hakkında ayrıntılı bir kitap yazabileceğini söylüyordu. Müşteriler hafta sonu kaçamaklarını, diğer gizli buluşmalarını, nasıl vergi kaçıracaklarını anlatıyorlardı. Bir de siyasiler, gazeteciler ve televizyoncular hakkında inanılmaz skandallardan söz ediyorlardı. Anlatılanların hiçbiri doğru olmasa bile hepsi insanın tüylerini ürpertecek korkunçluktaydı. Yine de en ilginç konuşmalar gündelik ve basit olanlardı. Belediyenin düşük kiralı evlerinde birine hak kazanmak için gebe kalmaya kararlı 16 yaşında bir kızın veya sahte nüfus cüzdanları yapan ve iyi bir pres makinesi almanın yararlarını sayan bir çiftin konuşmaları gibi olanlar en hoşuna gidenlerdi. Lou, Robin ile arkadaşlarının işlerini tartışmak için o kahveyi seçmemelerine dua ediyordu. Onlara göre fazla lüks bir yer olması kurtarırdı belki. Kahvede oturanlar ilginç konular konuştuklarında Suzy yan masayı uzun uzun temizlemeye adet edinmişti. Bir keresinde kızıyla gelen orta yaşlı bir adam gördü. Kız banko üniforması giymişti, çok hoş bir sarışındı. Babası ise uzun saçlı, kemikli suratlı biriydi. Ne iş yaptığını anlamak zor diye düşündü Suzy. Ya gazetecidir ya da şair. Kavga ettikleri belliydi. Suzy uzaklaşmamaya özen gösteriyordu. Sadece yarım saat vaktim oldu ve kantindeki o bulaşık suyu yerine güzel bir kahve içmek istediğim için buluşmaya razı oldum diyordu kız. Eve gelmeye karar verirsen seni bekleyen yepyeni bir kahve makinesiyle 4 çeşit kahve göreceksin diye yanıtladı yaşlı adam. Bir baba değil de kızın sevgilisi gibi konuşuyordu. Ne kadar yaşlıydı. Suzy daha iyi duyabilmek için durmadan yan masayı cilalıyordu. Kullandın mı? Deniyorum. Geri döneceğin günü iple çekiyorum. O güne hazırlanıyorum. Sana istersen Blue Mountain, istersen Costa Rica kahvesi yapacağım. Çok bekleyeceksin gibime geliyor diye yanıtladı genç kız. Ne olur konuşalım. Konuşamaz mıyız? Yalvarır gibiydi. Aslında bayağı yakışıklı sayılır dedi Suzy içinden. Konuşuyoruz işte Tony. Sanırım sana aşık oldum. Hayır değilsin. Sadece beni hatırlamaktan hoşlanıyorsun. Bir de diğerleri gibi tükürdüğümü yalayıp koşarak geri dönmememi beğeniyorsun. Artık diğerleri diye bir şey kalmadı. Bir süre sessiz kaldılar. Bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Bana da sevdiğini söylemedin ki. Sadece beni sevdiğini sandığını söyledin. İkisi farklı şeyler. Bırak da gerçek hislerimi anlayayım. Aslında emin sayılırım. Genç kıza gülümsedi. Daha iyi anlayasın diye kendimizi yatağa atalım demek istiyorsun herhalde. Sesi zehir gibi acıydı. Aslına bakarsan onu demeyi hiç istemiyorum. Birlikte akşam yemeğine çıkalım ve eski günlerdeki gibi konuşalım. Yatma saati gelinceye kadar. Sonra eski günlerdeki gibi doğru yatağa. Sadece bir kez oldu Grania. Konumuz o değil. Suzy adeta büyülenmişti. Yaşlı adam iyi birine benziyordu. Grania'nın ona bir şans daha tanıması gerekir diye düşündü. Hiç olmazsa akşam yemeğine evet demeliydi. Suzy ağzını açmaması gerektiğini bilse de fikrini söylemek için kıvranıyordu. Sadece bir akşam yemeği dedi Grania. Sonra birbirlerine gülümseyerek el ele tutuştular. Her seferinde aynı minibüs, aynı anorak gelmiyordu. İlişkileri çok kısa ve hızlıydı. Havalar gittikçe soğuyor, günler kısalıyor, yağmur yağıyordu. Lou dolaba konması gereken ıslak paltolar için Hole bir askı getirmişti. Signora'nın kutularının ıslanmaması için diyordu. Kutular salı günü dolaba giriyor, perşembeleri çıkıyordu. Bu işlem haftalarca sürmüştü. Lou içlerinde ne olduğunu düşünmek bile istemiyordu. Robin'in işiyle ilgili olsa süpermarket soygunu gibi kamyonlar dolusu şişi olurdu. Ama inkar edecek hal kalmamıştı. Kutularda uyuşturucu vardı. Öyle olmasa birisinin getirdiğini başka biri alır mıydı? Aman yarabbi, okulda uyuşturucu. Robin aklını kaçırmış olmalıydı. Tam o sırada Suzy'nin kızıl saçlı, edepsiz suratlı erkek kardeşi sorun çıkarttı. Kendinden büyük çocuklarla birlikte bisiklet barınağında basılmıştı. Jerry sadece teslimatçılık yaptığına yemin ediyordu. Çocuklar, müdür onlardan şüphelendiği için okulun kapısında verilecek paketi getirmesini istemişlerdi, o kadar. Herkesi dehşete düşüren Bay O'Brien, Suzy'nin ailesinin canını okumuştu. Signora'nın yalvarmaları olmasa Jerry'nin kovulması işten değildi. O kadar gençti ki ailesi dersler biter bitmez hiç oyalanmadan eve dönmesini sağlayacaklarına söz veriyordu. Son zamanlarda sergilediği gelişmeler ve Signora'nın şahsi güvencesi Jerry'i kurtarmıştı. Gruptaki büyük çocukların hepsi o gün okuldan atıldılar. Tony O'Brien geleceklerinden kaygılanmadığını, başlarına gelebileceklerle ilgilenmediğini söylüyordu. Zaten gelecek diye bir şeyleri olduğunu sanmıyorum. Varsa da bu okulda olmasın diyordu. Lou okulun ek binasının salıları uyuşturucunun teslim alındığı, perşembeleri de yola çıktığı bir depo olarak kullanıldığının anlaşıldığında kopacak kıyameti düşünmek istemiyordu. Belki de o gün kayınbiraderi olacak Jerry Sullivan'ın taşıyıcılığını yaptığı mal da o emanetin içinden çıkmıştı. Suzy ile birlikte gelecek yıl evlenmeye karar verdiler. Bugüne kadar senden daha çok beğendiğim biri olmadı diyordu Suzy. Bıkmış gibi konuşuyorsun. Sanki kötülerin arasında en iyisiymişim gibi. Hayır, doğru değil. İtalyanca kursuna başladığından beri Lou'dan daha çok hoşlanıyordu. Signora hep ne kadar yardımcı olduğunu anlatıyordu. İnsanı böyle şaşırtır işte dedi Suzy. Gerçekten öyleydi. İtalyanca çalışmasına yardım ediyordu. İnsan vücudunu günleri birlikte ezberliyorlardı. Ufak bir çocuk kadar iştenlikle çalışıyordu. İyi bir çocuk gibi. Tam Suzy'ye yüzük almayı düşündüğü sırada Robin'den haber çıktı. Kızıl saçlı kız arkadaşına güzel bir yüzüğe ne dersin Lou diye sordu Robin. Evet ama kendim almak istiyorum Robin. Anlarsın ya. Birlikte bir dükkana gidip seçmek filan. Lou okuldaki iş için ek ödemeyi beklemeli miydi bilmiyordu. Bir bakıma yaptığı o kadar kolaydı ki fazlasını hak etmediğini düşünüyordu. Diğer taraftan işin tehlikesi çok daha yüksek bir bedel gerektiriyordu. Grafton Sokağı'ndaki büyük dükkandan bir yüzük seçerseniz sadece kaporaya tırman yeterli diyecektim. Gerisi ödenecek. Şüphelenmesinden korkarım Robin. Ona hiçbir şey anlatmıyorum. Robin gülümsedi. Anlatmadığını biliyorum Lou. Kesinlikle şüphelenmez. Dükkanda fiyatını söylemeden eşdeğerde yüzüklerle dolu bir tepsi gösterecekler. Böylelikle sen de kızın parmağına gerçekten kıymetli bir yüzük takmış olursun. Üstelik paranın geri kalanı derhal verileceği için yasal bir şekilde ödenmiş bir yüzük. Sanmıyorum. Dinle, ne kadar güzel bir teklif olduğunu biliyorum ama ileride iki çocuğun olunca hayat ne kadar zorlaşacak bir düşün. O zaman aklına Robin gelir ve onun sayesinde yeni bir ev için yatırdığın kaparo ile karının parmağındaki 10.000 papellik kaya parçası. Gerçekten 10.000 pound mu demek istiyordu? Lou başının döndüğünü hissetti. Bir de yeni bir eve kaparodan söz etmişti. Bütün bunları reddetmek için insanın çıldırmış olması gerekirdi. Mücevherciye gittiler. George'la görüşmek istediklerini söylediler. George yüzük dolu bir tepsi getirdi. Hepsi sizin düşündüğünüz fiyattan dedi. Suzy ise bunlar çok büyük diye fısıldadı. Senin bütçene göre değil. Ne olur bırak da sana istediğim gibi güzel bir yüzük alayım dedi Lou hüzünlü gözlerini açarak. Lütfen beni dinle Lou. İkimiz birlikte ancak haftada 25 pound biriktirebiliyoruz. Onu da zorla yapıyoruz. Bunlar 250 pound'dan az olamaz. Yani 10 haftalık birikimimiz demek. Ne olur daha ucuz bir şey alalım. Lütfen. Hak etmediği kadar iyi bir kızdı. Ayrıca gerçek takılara baktığının da farkında değildi. En çok hangisini beğendin? Bu hakiki zümrüt değil mi Lou? Zümrüte benzeyen bir taş diye yanıtladı Lou ciddi bir ifadeyle. Suzy elini sağa sola çevirdikçe taş ışığı yansıtarak parlıyordu. Mutlu bir şekilde güldü genç kız. İnsan aslında gerçek zümrüt diye iddiaya girer dedi George'a. Lou 250 pound vermek için George'u bir köşeye götürdü. O sırada Bay Lou Lynch'in aynı gün aldığı bir yüzük için 9500 pound'un ödenmiş olduğunu gördü. Yüzündeki ifade hiç değişmeyen George, size mutluluklar dilerim efendim dedi. Acaba George ne kadarını biliyordu? Yoksa o da bir kere bulaşıp da kurtulamayanlardan mıydı? Robin gerçekten böyle saygın bir dükkana gelerek o kadar parayı nakit olarak ödemiş miydi? Lou başının döndüğünü hissetti. Bayılacak gibiydi. Signora, Suzy'nin yüzüğünü çok beğendi. Çok çok güzel bir yüzük dedi. Aslında taşı gerçek değil cam Signora ama gören sahici zümrüt sanır değil mi? Takılardan çok hoşlanmasına rağmen hiç mücevherci olmayan Signora gerçek bir zümrüt olduğundan emindi. Tasarımı da çok güzeldi. Luisa konusunda meraklanmaya başladı. Suzy o güzel Grania'nın kahveye girdiğini gördü. Yaşlı adamla çıktığı yemek nasıl geçmişti acaba? Her zamanki gibi sormaya can atıyordu ama susması gerektiğini biliyordu. İki kişilik bir masa mı istersiniz diye sordu nezaketle. Lütfen, bir arkadaşımla buluşacağım. Suzy buluşacağı kişinin o yaşlı adam olmamasına üzüldü. Arkadaşı kızdı. Ufak tefek, kocaman gözlüklü bir kız. Çok eski arkadaş oldukları belliydi. Hiçbir şey kesinleşmiş değil Fiona, hiçbir şey. Sadece önümüzdeki haftalarda telefon edip sende kalacağımı söyleyebilirim, o kadar. Ne demek istediğimi anlarsın. Gayet iyi anlıyorum. İki kardeş çoktandır benden yalancı şahitlik istemediniz, dedi Fiona. Mesele o adam. Neyse, uzun hikaye. Aslında ondan çok hoşlanıyorum ama bir sürü sorun var. 100 yaşında olması gibi mi, dedi Fiona yardım edercesine. Ah Fiona, bir bilsen, yaşı sorunlarımın sonuncusu. 100 yaşına basmak üzere oluşu hiç sorun değil. Siz Dune'lar çok esrarlı hayatlar yaşıyorsunuz, dedi Fiona. Yüzünde hayranlık duyduğu belli oluyordu. Sen yaşını fark etmediğin bir emekliyle çıkıyorsun. Bridget de aklını son derece olağan görünen kalçalarına takmış durumda. Hepsi çıplaklar kampı olan o tatil yerine gitmesiyle başladı, diye açıkladı Grania. Salağın biri altına sıkıştırdığı bir kalem düşmeden duruyorsa göğüslerinin sarkık olduğunu, üstsüz gezmemesi gerektiğini söylemiş. Sonra Bridget de değil kalem, telefon rehberi koysam yine düşmez diyor. Bu sözlere ikisi de güldü. Kendi söylediğine göre, dedi kocaman gözlüklü kız. İşin kötüsü kimse karşı çıkmamış. Bizimkinin de bu yüzden kocaman bir kompleksi var. Suzy gülmemek için kendini zor tutuyordu. Biraz daha kahve ister misiniz, diye sordu. Hey, bu ne güzel yüzük böyle, dedi Grania. Yeni nişanlandım da, dedi Suzy gururla. İkisi onu kutlayarak yüzüğü denediler. Gerçek zümrüt mü, diye sordu Fiona. Hayır, sayılmaz. Zavallı Lou büyük bir elektrikçide paket yapıyor. Gerçek değil ama harika bir cam, değil mi? Enfes, nereden aldınız? Suzy dükkanın adını söyledi. Kız uzaklaştığında Grania arkadaşına, çok tuhaf. O dükkanda sadece gerçek taş satarlar. Hesapları bizim bankada olduğu için biliyorum. Cam olmadığına eminim. Gerçek bir zümrüt olduğuna bahse girerim, diye fısıldadı. İtalyanca kursunun Noel daveti yaklaşıyordu. 2 hafta tatil vardı. Birbirlerinden ayrılacaklardı. Signora her hepsinin derse bir şeyler getirmesini istedi. Bir parti yapacaklardı. Sınıfta Bon Natale yazılı koskocaman pankartlar asmışlardı. Yeni yılı kutlayan afişler de vardı. Herkes şıktı. Bankada çalışan Gelmo dedikleri ciddi bil bile havaya girmiş, dağıtmak üzere kağıt şapkalar getirmişti. Arabalı, takılı, süslü Connie de kocasının arabasında bulduğu 6 şişe Frascani şarabını alıp getirmişti. Onları sekreterine götürdüğüne emin olduğundan kurstaki arkadaşlarıyla paylaşmayı tercih ediyordu. Kimse bu sözlerin ciddi olup olduğunu anlamıyordu. Hem okulda içki içmek yasaktı. Signora Bay O'Brien'den izin aldığını söyleyince rahatladılar. Signora Tony O'Brien'in okul uyuşturucu kaynağı çocuklar kolaylıkla Clark bulurken birkaç yetişkinin Noel'i kutlamak için şarap içmesinin önemli olmadığını söylediğini eklememişti. Luigi birden, geçen Noel ne yapmıştınız Signora, diye sordu. Etrafta salütler, vana beneler uçuşurken yan yana oturuyorlardı. Geçen yıl Noel'de gece yarısı hainine gittim ve kilisenin arkasında oturup kocam Mario ile çocuklarını seyrettim, dedi. Neden onlarla birlikte değildiniz? Signora gülümsedi. Doğru olmazdı, dedi. Sonra durup dururken öldü, öyle mi, diye sordu Lou. Annesi her ne kadar Signora'nın eski bir rahibi olduğunu düşünüyorsa da Suzy'nin aslında dul olduğunu duymuştu. Evet Lou, durup dururken öldü, dedi alçak sesle. Missi Piyase, dedi Lou. Truppo triste signora. Haklısın Lou, ama hayat kimse için kolay değil. Bunu unutma. Tam kadınla aynı fikirde olduğunu belirtecekken içine ani bir korku kapladı. Bugün perşembeydi ve anoraklı adam görünmemişti. Minibüsten de haber yoktu. Okul dolaptaki kutularla birlikte 2 haftalığına kapanacaktı. Şimdi ne yapacaktı? Tanrı adına ne yapması gerekiyordu? Signora Silent Night adlı Noel şarkısının İtalyanca sözlerini getirmişti. Gece sona ermek üzereydi. Lou deli gibiydi. Arabası yoktu. Bir taksi bulsa yine de gecenin bu saatinde okuldan taşıdığı ağır kutuları nasıl izah edebilirdi? Ocağın ilk haftasından önce içeri girmesine olanak yoktu. Robin onu öldürecekti. Aslında kabahat Robin'indi. Ulaşabileceği bir telefon numarası vermemişti. Zora düştüğünde başvuracağı bir yer yoktu. Malı alacak insanın başına bir şey gelmiş olmalıydı. Zincirin zayıf noktası buydu. Kabahat Lou'da değildi. Kimse onu suçlayamazdı. Ama çok para aldığı da doğruydu. Çabuk düşünüp karar vermesi ve harekete geçmesi için bu paraları veriyorlardı. Ne yapmalıydı?